أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Böyle öğrendim İmam Nevevi'den. İsterseniz sağlamasını yapmak için bir de siz müracaat edin. İmam Muhyiddin el-Nevevi. Peygamberden bize intikal eden hadisleri öğrenmede kendisine müracaat etmek zorunda olduğumuz, bir zamanlar yaşayan ama eserleriyle hala günümüzde canlı bir alim. Belki de İslam aleminde en çok 3 kitabıyla tanınmış ama 50 yaşına gelmeden vefat eden bu alim zatın nice eserleri var. Ben 3 tanesini o adamı değil ama kitapları reklam etmek için söyleyeyim. Zaten adamı çok fazla tanımıyoruz ki. Birisi 40 hadis. Böyle meşhur olmuş. Türkçe'ye defalarca tercüme edilmiş. Bütün İslam alemi duymuş bunu. İçinde 42 tane hadis var. Hayatın belki tümünü değerlendirmede kullanacağımız her gün dilimizin hemen altında hayatı onlarla düzenlemek için kullanacağımız hadisler bunlar. Belki hacca giden birisi ihrama girince okuyacağı duayı hayatında hiç uygulamayacak ya da bir kere ama buradaki hadisler öyle değil. İşte bugün okuduğum bu hadiste onların 6. sırasında yer alıyor. Diğeri Riyazu Salihin adıyla yine İslam aleminde gerçekten haklı bir şöhrete ulaşmış. Peygamberden 1850 kadar hadisin arka arkaya özel konularda sıralanmışı sanki 40 hadisin özel açıklanmış. Hadislerle, ayetlerle açıklanmış şekli gibi. Konular o kadar güzel, o kadar mütenasip birbiriyle sıralanmış ki, birbiri peşi sıra gelmiş ki, okuyanlar hayatı görüyorlar orada. Peygamberi tanıyorlar, cennet ve cehenneme doğru gittiklerini biliyorlar, ne yapacaklarını fark ediyorlar sofranın başında, elbisesini giyerken ya da şeytan var, aman bu ortamda ne yapsam derken, kısaca bütün bir hayat belki en dar çerçevede bu kadar güzel anlatılır. Bir üçüncü kitabı var, Türkçesini bilemiyoruz, henüz yok tabi. İmam Müslim'in Sahih-i Müslim'ine yaptığı bir şerh. Belki de Sahih-i Müslim'in en güzel tek şerhi denilebilecek o güzel eseri de İmam Muhyiddin el-Nevevi hazırlamış. Okuduğum hadis 40 hadisin 6.'sı ama tabi Buhari'de yer alıyor. Mesela İman 39'da bulabilirsiniz. Müslim'de de var. İbn-i Mace'de, Darimi'de görebileceğiniz bu hadis. Ben metin olarak 40 hadisten aldığım için onu söyledim. Türkçesini bulabilirsiniz. Bakın ve mutlaka okuyun. Yani sadece 40 hadis mi bari? Bunu biraz da galiba ezberlemek için okusanız diyeceğim. Bu kadar nazlanmaya fırsat veren Allah'a hamdolsun. Yani isteyeceğim. Benden istemesi. Siz nasıl isterseniz öyle yapın. Çünkü hani bir araba için, bir ev için, bir dükkan için, bir mutfak için, bir yatak, bir yorgan için, bir evlilik, bir boşanma için onsuz olmazlar sıralarız ya sanki. Yani o da olmadan olmaz deriz ya. İşte sanki bu hadisler olmadan din olmaz gibi, o kadar ciddi, o kadar önemli ki bunları şöyle bir ezberleseniz ama bana şöyle derseniz ben baştan razıyım. Yok, ben o 40 hadisi değil bir başka 40 hadis ezberlemek istiyorum. Hay hay, istersen seninki 50 olsun, yani ne zarar edecek, tabii daha fazla olabilir. Ama hazır diye bugüne kadar bilinen, tanınan boyutta gerçekten rağbet görmüş, kabul görmüş bir düzenleme diye ondan söyleyiverdim. Hatta yine büyük hadis alimlerinden Ebu Davud, dini anlamada, dini değerlendirmede veya şöyle söylesem, insanların hayat boyunca karşılaştıkları problemleri vahye uygun çözmede kullanacakları 4 hadis vardır diyor ve bir tanesi de bu. Tekrar edeyim. Derdiniz var. Neyle ilgili mi? Artık onu sen bilirsin ama mesela yiyecekler, giyeceklerle ilgili. Evlenecekler, boşanacaklarla ilgili. Eşyalar ya da ilişkilerle ilgili olabilir. Sosyal, siyasal, ekonomik, bireysel, toplumsal, eğitim, ahlak ya da hukuksal ilişkileriniz var ve bunlarla ilgili probleminiz var. Acaba o mu? Ya ki bu mu diye. Ne yapacaksınız? Hacıya hocaya sorun tabii. Sizden önce din bilen birileriyle istişare etmek güzel. Bir bilen arayın, o da güzel ama en bilen Allah ve peygamber olarak siz ona da sormalı değil miydiniz? İşte İmam Ebu Davud, büyük hadis alemi, der ki bu tür konuların çözülmesinde kişi önce bu 4 hadise müracaat etmeli. 1. İnnemel amalu bin niyat diye başlayan ameller niyetlere göre değer kazanır. Zaten insan için niyetinden başka bir şey mi kazanacağını zannedersiniz? Tıpkı Mekke'den Medine'ye hicrette niyetin önemi gibi. Hatırladınız mı hadisi? Allah için niyet edip hicret edenler karşılığında Allah ve Resulü ile beraberliği bulacaklar. Ama dünyalık için, dünya için, mal için, menfaat için, evleneceği bir kadın için hicret edenler karşılığında onu bulacaklar tabii. Sonunda herkes niyetinin karşılığını elde edecek. İkinci hadis, bugün inşallah üzerinde duracağımız bu hadis. İnnel halal beyin ve innel haram beyin diye başlayıp devam eden bu hadis. Üçüncü hadis, min husni islamil mer'i terkuhu malayani. Bugünkü hadisi anlamak için kendisine başvurmak zorunda olduğumuz, kişi iyi bir Müslüman olmak isterse mutlaka lüzumsuzu terk etmeli, malayani, yani kendisini Müslüman olmak için ilgilendirmeyen şeyi bırakmalı, terk etmeli hadisi. Bir de dördüncü hadis, yine bugünkü hadisi anlamak için başvuracağımız, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahih ma yu'minu ma yuhibbu li nefsi. Yani kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemek zorundadır kişi. İşte böyle bir hadis. Bunları birbiri peşi sıra siz herhangi bir olay için arka arkaya düşünür, düşünce sisteminizi bunlarla oluşturursanız o anda doğruya varma ihtimaliniz gerçekten yüksek. Hadise geçmeden bu 4 hadisin nasıl anlaşılacağını bir örnekle sunup devam edelim. Ticaret yapıyorsunuz ya da ziraatınız, bağınız, bahçeniz var. Yani bir gelir kaynağınız var. Mevcut kazandığınızın hesabını ödemeye çok da cesur değilsiniz. Yani tereddüdünüz var, acabalarınız. Acaba mevcut sizin mal varlığınız, size sunulan bu imkanların hesabını rahatlıkla ödeyip cennete gideceğinize, şöyle kendinize ciddi bir şans tanımanız söz konusu olamayacak kadar tereddüdünüz var. Ne yapmanız gerekir yeni bir iş için? Kelepir bir iş çıktı karşınıza. Yeni bir iş, farklı bir iş, değişik bir iş, ayrı bir iş çıktı, ne yapsanız? Hem de biraz hani karışıkça geldi. Yani toptan mı alıyordunuz, alacak mıydınız? Henüz almadan önce adama para mı verecektiniz, satınca mı, sonra mı veriyordunuz? Hepsini aldıktan sonra önce mi veriyordunuz? Yani bir karışıklık var ki tereddüt ettiniz. Rahat rahat helal diyemediniz. Kesin haram da diyemediniz. Acabalarınız var, arka arkaya sıralandı, ne yapsanız, ne etseniz derken faraza bana geldiniz. Ben de sizi Ebu Davud aracılığıyla bu 4 hadise gönderiyorum. Hadi birlikte düşünelim diyorum. Önce innemel amalu bin niyat veya sonra olsun, fark etmez. Bu hadisler ille de birinci kat, ikinci kat gibi sıraya girdi demeyin. Hepsi karşınızda, hangisine önce sorarsanız. Yani soruyorum şimdi size, diyor o hadis. Ne dersiniz, bunu daha iyi Müslüman olmak mı için düşünüyorsunuz? Ne? Yani bir işiniz vardı, aşınız vardı, ticaretiniz vardı, ziraatınız vardı, geliriniz vardı, ekmek paranız helalinden kazanma derdiniz derken, daha çok, daha farklı, daha, yani iyi anladım ama, iyi bir Müslüman olmak için miydi bu endişeleriniz? Bunu önce bir düşün, diyor hadis. Çünkü hicretiniz Mekke'den Medine'ye ama ne için? Daha iyi Müslüman olmak, daha iyi kul olmak için mi? Tamam, buyurun. Siz bilirsiniz. Bu konuda size kimse başka bir şey diyemez ki, siz kendi kalbinizi daha iyi bilirsiniz. İkincisi, bu net helal ya da net haram mı? İnnel halal beyin ve innel haram beyin. Söyleyin, apaçık net helal olsaydı zaten sormazdınız. Net haram olsaydı, yani içki ticareti, yok beyaz kadın ticareti, yani kim sorardı ki Müslümansa? Elbette sormazdı, tamam, vazgeçtiniz. Ama ikisini de diyemiyorsanız, bu hadis diyor ki ikisi arasında kalanları bırakırsanız dininiz ve arzınızı korur musunuz? Vazgeçin o zaman gibi geldi, değil mi? Peki ya üçüncüsü? İyi bir Müslüman olmak için mali ayağını terk edecektiniz. Yani siz bu işi yapınca, mizana konunca sizi cennete götürüyor gibi farz ettiniz mi? Güzel, yapın öyleyse. Değilse, aman sizde yapacağınız başka bir şey kalmadı mı? Peki ya dördüncüsü? Herkes bu işi yapsın mı? Yani Kur'an'a ayıracağı zamanı işe, çoluk çocuğuna ayıracağı zamanı işe, hanımını memnun edeceği zamanı işe, kocasını memnun edeceği zamanı işe ayırsın da, ek iş, ek iş diye insanlar işler peşinde koşa koşa zamanlarını öyle bu işe vakfetsinler mi? İster misin herkes öyle olsun, öyle olanlarla oluşan bir toplumda yaşamak ister misiniz? Olmadı mı, tutmadı mı, kararı siz verin öyleyse, diyoruz ve hadise geçiyorum. Peygamberimizden bize rivayet eden, nakleden, haber veren Ebu Abdullah Numan bin Beşir. Daha önce duydunuz mu? Ben soru veriyorum ama hiç de evet diye haberler alamıyorum tabii. Yani laf aramızda, ben de bu hadisten önce duymamıştım. Siz de ilk defa duyabilirsiniz. Bu bir eksiklik değil ama bundan sonra dayatır, diretir, hayır bir daha duymak istemiyorum. Bu son, ilk ve son olsun diyorsanız, Allah korusun tabii, demezsiniz inşallah. Abdullah'ın babası, adıyla bilinen, Ebu Abdullah olarak bilinen Numan bin Beşir, ki kendisi de babası da sahabeden, o bize peygamberi duyduğunu ve şöyle dediğini naklediyor. Peygamber dinlemiş adam. Allah Allah. Anladınız mı? Peygamberi dinlemiş. Ne kadar güzel, değil mi? İster miydiniz? Yani haşa, Allah adil olduğunda şüphe etmeyeceğimize göre, bize neden böyle bir imkan tanımadın ya Rabbi demeyeceğimize göre, onların öyle bir özelliği var işte, ne yapalım? Herkesin yanında peygamber, her dönem, her çağ, kıyamete kadar, her zaman yaşayan, şimdi 1500 yaşında olan bir peygamber düşünmüyorduk herhalde. 1450 yaşında. O zaman peygamber bir dönem yaşayacak ve onun dışındakiler peygamberi sünnetiyle, hadisleriyle, yaşantılarıyla, imanı ikrarıyla tanıyacaklardı. Bize düşen o. İnşallah onun dediği gibi bir hayatın insanı olur ve cennette görenlerden oluruz diye de ümitleniyoruz ama o insanlar farklı, değil mi? Peygamberi dinlemiş, duymuş ve bize naklediyor. Ne kadar güzel. Onları bunun için seviyorum. Sahabeye bunun için farklı bakıyorum. Peygamberle beraber yaşamaları özelliği. Efendim, onlar adına yalan söylenmiş. Yani iş mi? Allah adına az mı söylenmiş sanki? İnsanlar galiba şöyle desem yerinde olur mu? Kendisi hakkında en fazla iftira edilen, hakkında en çok yalan söylenen Allah değil mi? Hatta yok bile denilmiş, değil mi? Edesinler, ne olmuş da dedilerse. Ne kalmış geriye? Yine o var, yine o var olmaya devam edecek. Devam bile değil, o var ve varlık ondan var. Yani ezeli ve ebedi olarak var o. Öyleyse sahabe için, yani biraz da ötesi peygamber için, daha ötesi Allah için neler denirse denilsin, ben onları sevmeye, onları öğrenmeye çalışayım, ben karlı olacağım. Kimi aldanma noktalarım olacak, kimi dikkatime rağmen becerememem ya da aldatılma noktalarım olacak, olsun, devam ediyorum ve ben doğruyu bulabileceğime inanıyorum. Diyor ki, Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul, ben peygamberimi dinledim, Allah'ın elçisini. Allahu Ekber. Bu açıdan hiç düşündünüz mü? Peygamber konuşurken Allah elçisi olarak konuştuğunu bilerek dinleyecek birisi. Ne kadar enteresan. Allah elçisi olarak konuştuğunu bilerek dinlemek. Ne kadar güzel. Çünkü Allah elçi göndermiş bana rıza ve gazap yollarını öğretmek, cennet ve cehennem yollarını tanıtmak için ve ben onun elçisini dinleyerek, tabii şimdi karşımda yoksa sözlerini kitaplardan öğrenerek ama onun bana getirdiği kitabı onun gönderdiği mesaj olarak dinleyerek Allah'ın isteklerini öğreniyor ya da istemediklerini öğreniyorum. Dinliyorum. Numan bin Beşir söylemiş, ondan öğrenen öğretene, öğreten öğrenene nakletmiş ve İmam Nevevi kitabını almış, ben oradan alıyorum. İnnel halal beyin ve innel haram beyin. Önce hadisi baştan sona Türkçe'ye bir nakledeyim, sonra bildiklerimi tekrar gündeme getiririm inşallah. Kesinlikle helal denilen şey apaçık belli, var ortada, helaller var. Yani yapınca itaat ettiğim, itaat etti denileceğim şeyler. Ve innel haram beyin, bunun tam tersi haram olanlar da, onlar da apaçık kılınmış, beyan edilmiş. Fakat ve beynehuma umurun müştebihat, ikisi arasında kalan, umurun müştebihat diyeceğimiz, bir yönüyle ona, bir yönüyle ötekine benzer şeyler var ki, la ya'lemuhunne kefirun minennas. İnsanların çoğu bunları bilemezler. Acaba ondan mı, bundan mı diye. فَمَنْ اِتَّقَ الشُّبُحَاتِ Kim ki bu arada kalan şeylerden kendini sakındırır, korundurursa, kim bunlara düşmekten korunursa, اِسْتَوْرَا اَلِد۪ينِهِ وَاَرْضِهِ Hem dinini hem ırzını korumuş olur. Ama وَمَنْ وَقَى فِي الشُّبُحَاتِ وَقَى فِي الْحَرَامِ Kim de bu tür şeylere düşer, onları işler, onları eylem olarak ortaya koyarsa, o zaman da iyi bilsin ki harama düşüverir o. Tıpkı kerra'i bir çoban gibi düşünün. Yer'a havlel hima. Şöyle bir yasak bölgenin çevresinde koyunlarını otlatan bir çoban. Yuşikü en yarta'a fi. Neredeyse koyunlar o yasak bölgeye ha girdi ha girecek. Öyle olmaz mı? Ve inne likülli melikin himen. Dikkat edin, her melikin bir özel yasak bölgesi vardır. Ela ve inne himallah maharimu. Dikkat edin, açın gözünüzü. Allah'ın yasak bölgesi de haramlarıdır. Ela ve inne fil cesedi mudgaten. Dikkat edin, cesette bir mudga, bir et parçası vardır ki idâ salahat salahal cesedu küllü ve idâ fesedet fesedel cesedu küllü. Eğer o et parçası salih olursa, bütün ceset salih olur. Eğer o et parçası fasit olursa, bütün ceset fasit olur. Ela ve hiyel kalbu. Dikkat edin ki, o kalptir. Şimdi, anladığım kadarıyla, hadiste anlatılanları, benim dilimde size nakledeyim. Siz, benden öğrenmek zorunda değildiniz. Nasıl isterseniz, isterseniz siz de müracaat edin kitaplara, hayatı siz de hadislerle değerlendirirken kendinizce bir yorum bulun, onu da lütfen siz bana aktarın. İnnel halal beyin ve innel haram beyin. Demek ki İslam dini yapılan işleri, eylemleri, kavil ve fiilleri, sözleri ve hareketleri ikiye ayırır önce. Haram olanlar ve helal olanlar diye. Bunları bir başka ifadeyle, bir başka kelimeyle söyleyecek olursak, isyan olanlar ve itaat olanlar da diyebiliriz. Dahası yine Kur'an'dan bir kavramla ifade edersek, ameli salih, ameli gayri salih olanlar şeklinde de ifade edilebilir. Tekrar edelim. İnsanın yaptıklarına, kavil ve fiil olarak, söz ve eylem olarak, İnsan amellerine İslam dini iki damga vuruyor. Öncelikle bir, helal diyor ona, ya da itaat diyor, ya da ameli salih diyor, biliyorsunuz. Tam bunun karşılığı haram, isyan veya ameli gayri salih. Ama bütün yapılanlar, bütün beklenenler, bütün istenenler, bütün eylemler böyle apaçık net haram, apaçık net helal olmuyor ki. Bakıyorsunuz bir açıdan helala, yani itaata benzerken bir eylem, bir açıdan harama, yani isyana benziyor. Net haram diyemediğiniz halde, apaçık net helal da diyemediğiniz şeyler çıkıyor karşınıza. İnsanoğlu neler üretiyor ki, hem ki bütün bu üretilenlerde bir de kalpte taşınan niyetlerle acabalar, bir kaçma unsuru ya da bir böyle idare etsin, dur bakalım ne olur ne olmaz diye kendi kendimize yontma unsuru varsa, o zaman hepten iş karmaşa oluveriyor. Yani öyle herkesin bilmediği bir yönüyle harama, bir yönüyle helala veya bir yönüyle ameli salihe, bir yönüyle ameli gayri salihe benzeyen eylemler de vardır. Bunlara bu hadis müştebihat diyor. Yani Türkçesiyle benzerler. Bir başka kelime demiştik ya madem, onu ayet heva olarak da ifade ediyordu. Yani Nâziât suresinin 40. ayeti, bu bir yandan helala, bir yandan harama benzeyen şeyler için heva kelimesi kullandığını ben zannediyorum. Okuyorum ayeti, birlikte okuyalım. Önce 37'den başlıyorum. فَاَمَّا مَنْ تَغَى. Kim tağa yaparsa. Bu ayet 17. ayette de kullanılan bir kelime içeriyor. اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَى. Firavun'a git, o tağa yapmıştır. Burada da kim tağa yaparsa, öyleyse Firavun'un yaptığı işi yaparsa, ben bilirim sevdasına kapılırsa, hayatı ben bilirim, ibadet ve itaatı bile ben bilirim, Allah'a iman mı edecektiniz, bana soracaktınız, ben bilirim, kıblemi, namaz mı, mescit mi, ben bilirim diyecek kadar, ben Rabbukümül Alayım diyecek, azgın bir adamın yaptığını yaparsa mı, ya da küçüğünü, makedini, birazını, azını yaparsa, yani hayatı ben bilirim, programı ben yaparım, oğlum ne yapacak, kızım ne edecek, evlilik nasıl olacak, ticaret nasıl, ekonomi nasıl, ya da hayat nasıl, memat nasıl, ben bilirim derse, ve atar al hayate dünya, bütün bu bildiklerini iddia ettiği programda da aslında tercihini dünyaya oynarsa, yani dünya hayatını tercih ederse, her şeyi dünyaya göre ayarlarsa, dünyayı planlamış, dünyayı programlamışsa, fe innel cahim hiyel me'va. Varı yok, hepsi dünya ise, varı da yoğu da, o zaman cehennem onun me'vasıdır, varınak, sığınak ve barınağıdır. Ama ve emma men hafe mekame rabbih, kim de Allah karşısında kötü konuma düşmekten korkarsa, hanımı ya da efendisi karşısında değil, falan ya da filan karşısında değil, patronu ya da amiri ya da memuru ya da işçisi ya da çocuğu ya da babası karşısında değil, ya da karşısında değil, Allah karşısında kötü konuma düşmekten korkarsa, ve nehen nefse anil heva, ve kendisini hevadan alıkorsa, aynı şeyler gibi değil mi? Yani helalı yapmazsa değil, haramı yapmazsa zaten yapmayacak, ama heva olan, mizana konulunca kişiyi cennete götürmeyen her şey desek oldu mu? Anlatabildim mi ki, işte ondan alıkorsa, fe innel cenneh hiyel me'va, onun da varınak, sığınak ve barınağı cennettir. Buna göre bir hareket mutlak İslam'ın bizden istediğiyse helaldir. Yani yapınca itaat ediyor. Yani imanın gereğidir, salih ameldir diyoruz. Evet, o zaten yapılacak, onsuz olmaz ki. Ama bir hareket İslam'ın bizden net istemediyse, yani haramsa, yani yapınca isyan etmiş oluyorsak, yani imanın değil küfrün gereği bir amel, sameli gayri salih diyoruz, o da zaten yapılmayacak. Ama işte ikisi arasında kalan, öyle de öyle de anlaşılan, ama yani haram değil canım nasıl olsa, olsun İslam istemese de yapalım diyeceğimiz şeyler varsa, yapmasak diyoruz bu hadiste. Çünkü yine aynı İmam Nevevi'nin 40 hadisinin 40. hadisi, la yu'minu ahadukum hatta yekuna hawahu taban lima ji'tu bih diye bize naklediliyordu. Yani insanlar hevaları İslam'a uymadıkça onlar gerçek mümin olduklarını iddia etmesinler deniliyordu. Buna göre hevamız, isteklerimiz ancak İslam'a uygun olunca peşi sıra gidilecekse, yani helal olunca yapılacaksa, o zaman da heva olmaktan çıkacak, İslam'ın istediği olacaktı. Haramdan kaçacağımız gibi hevadan da kaçacağız. Çünkü bir başka hadis az önce azıcık söylemiştim. Min husni İslamil mer'i terkuhu ma la yani. İşte bu müştebihat denilene o hadise göre de yine 40 hadiste 12. hadis o. O hadise göre de ma la yani diyoruz bu müştebihat olanlara. Yani nene gerek efendim? Yapmayınca Müslümanlığından bir eksiklik yoksa yapmayıver kardeşim demek manasına gelecek. Yani tekrar ediyorum. Bir iş yapılacağında, bir eşya alınacak veya bırakılacağında, bir yere gidilecek veya durulacağında, bir hareket ortaya konulacak veya terk edileceğinde, kardeşim yapmayınca dininden bir eksiklik var mı? Yok diyorsa karşımdaki bırakıver. Çünkü yapınca ne olur ne olmaz. Net helal diyemiyorsun. Yapınca iyi bir Müslüman olduğunu iddia edemiyorsun. Yapmayınca dininden bir bozukluk yoksa vazgeçiver demek yerinde mi? Sanki bu kelime aynı onu karşılar mı bilmem ama yani biraz da kelime sıkıntısı çektiğimizden kullanmak zorunda kaldım. Bir arkadaş vardı televizyon tamircisi. Gece saat 11-11.30 hatta bazen 12-1 zile basıyorlarmış evine. Abi ne olur bir program vardı tam can damarında kesiliverdi. Bir bozukluk var televizyona aman hani yani anlarsın ya bir bakıversen filan. Kardeşim can feda sırtımda taşıyayım seni evine kadar götüreyim. Hatta bir de geri getirip bir daha götüreyim ama nene gerek dinine gerek imanına direkt mi bu diye soruyormuş. Dinine direkt imanına gerek değilse bırak yarın olsun ya. Tamam bak ben para alacağım diye geldin filan ama etme eyleme gece tarifesi değil hayat tarifesi ahiret tarifesi olsa ya dinine direkt imanına gerek değilse bırakıver diyormuş. Anlatabildim mi? Galiba bu arasındakiler böyle. Yani ne olur seyredince gavur mu oluruz? Hayır efendim peki seyredince cennete gider misin? Onu da sen evet diyemiyorsan bırakıvereceksin yani ikisi arasında kalıyor ya. Ve Peygamberimiz ne diyor? La ya'lemuhunne kethirun minennas. İnsanların çoğu onu pek bilmezlermiş. Acaba haramdan mı, helaldan mı diye. Peki öyleyse herkese düşen nedir bu konuda diye soralım kendimize. Çünkü kim onlardan korunursa dinini, ırzını, namusunu korur. Kim ki onlara düşerse harama düşer dediğine göre Peygamberimiz bu ciddi bir konu. Onlardan korunacak, dinimizi ve ırzımızı koruyacağız. Onlara düşünce de harama düşeceğimizi bilecek ve ciddi sakınacağız. Aleyhissalatü vesselam, tabi rahmet peygamberi, merhamet peygamberi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın elçisi olunca merhametinin gereği bize örnek sunuyor iyi anlayın diye. Bakıyoruz Kur'an'da da aynı yöntem sık karşımıza çıkıyor hatta. Bir konu anlatıldı mı bizim daha iyi anlamamız için Allah bir de örnek veriyordu ya. Bakın aleyhissalatü vesselam da hemen bir örnek sunacak bize. Tıpkı bir çoban gibi diyecek. Bir çoban düşünüyoruz şimdi. Koyunları var. O kim? Ben diyeceğim sen ben de. Yani herkes kendini anlasın. Bu çoban benim diyeceğiz. Yani hayatın içinde işlevlerimiz var, görevlerimiz var, yapacaklarımız var, yaptıklarımız, yapmadıklarımız var. Bütün bunlarla birlik biz kendimizi otlatıyoruz sanki. İsteklerimizi otlatıyoruz. Heveslerimizi, beklentilerimizi, menfaatlarımızı, duygularımızı onları otlatırken acaba nerede otlatalım? Yani nerede karşılayalım isteklerimizi? Ya da ihtiyaçlarımızı nerede temin edelim, nerede karşılayalım şeklinde biz kendimizi düşünüyoruz. Tıpkı bir çoban koyunları var ama dikkat etsin o çoban. Çünkü bak işte o yaklaştığı bölge var ya orası kralın özel alanı, kralın yasak bölgesi oraya dikkat etmeli değil mi? Hadi diyelim anladım bunun sınırı yok mu diyeceksiniz. Var tabii o yasak bölgenin bir sınırı var. O yasak bölgeye sınırdan geçenler geçmiş olacak. O özel alanın bir, belli alanı bir çizgisi bir sınırı var elbette. Ama aklı başındaysa çoban yakın çevrede bile otlatmaz değil mi? Çünkü belli olmaz hayvan bu laf anlamaz yasak bölgeye giriver ne olacak o zaman? Yani tam efendim lütfen yani biliyorum yasak olduğunu ama tam ben o arada birini kovalamışken tam işte canavar gelmiş kurt kapmaya çalışmış köpek gaflet etmiş birini kovalamışken öteki geliyordu hırsız gidiyorduyken işte bu iki hayvan da yasak bölgeye girivermiş ne yapayım demeye ne hakkı var? Aynı şekilde bizim için de aynı şey geçerli değil mi? Yani o bölgeden uzak durmak gerekmez mi söyleyin? Yer mi yok piyasada? Yani kralların özel bölgesi varmış. Evet, onlar çiğnenmez tamam ama Peygamberimiz buradan hareketle diyor ki Allah'ın da haramları Allah'ın yasakları vardır çiğnenmesini istemediği. Öyleyse yaklaşmayın oraya. Siz koyunlarınızı otlatırken nasıl yaklaşmaktan kaçtığınız haramlar vardı, yasaklar. İşte Allah'ın yasakları konusunda da aynı titizliği 1000 kat fazla gösterin. Çünkü hani sizin koyunlarınız ne cinstendi? Yiyecekler cinsinden mi? E bakın, net helal olan bölgede sizin yiyeceğinize imkan bulamadınız mı? Yani ayan beyan belli, Allah'ın razı olduğu, peygamberin razı olduğu yiyecekler konusunda o alanda sizin doyabileceğiniz cinsten yiyecek kalmadı da yasağa doğru, yasağın sınırına doğru, işte kesin yasak değil ama efendim diye oraya niye yaklaşıyorsunuz? Belli olmaz ki, insan bu. Hani dedik ya, hayvan bu laf anlamaz, atlardı ya, belli olmaz, insan bu. Ya kaçıverirsek harama doğru? Ya yiyecek anlayışımızda dengeyi o anlamda kaybeder, harama giriversek, mesela ne idüğünü, nereden gelip ne için olduğunu net bildiğin yiyeceklerle karnı doyuramadığında acaba mı ki içi ve içeriği ne ki diye tereddüt edip hatta az biraz öğrenmeye kalkınca gerçekten geçmişine çok pişman olacağın nice şeyler yok mu? Vazgeçiver. Çünkü belli olmaz ya, ne olur ne olmaz ya, tamam atla oradan, geçiver oradan, çünkü Allah'ın haramlarına ya giri verecek bir tarafı olursa, peki giyecek mi dedin? Yani sen onu giymeyince gavur olmayacağına göre, ya da sen onu giymeyince isyan etmeyeceğine göre, ama giyince iyi bir Müslüman olacağını da söylemedin değil mi? Yani o giyecek, efendim hangi konuda niye tereddüt mü ettin? Onu sen daha iyi bilirsin. Belki lüks diyeceksin, belki israfa gideceksin, belki ipek diyeceksin, belki altın diyeceksin. Belki birilerinin ekmek parasını sen 15. takım, 55. gömlek, 115. kravat olarak boyuna takmaya niyet ettiğin için tereddüt geçirmeye başladın. Yani birilerinin kömür, odun parası mı, birilerinin ekmek su parası mı, birilerinin elbise parası mı? Sen onu bilirsin, ben bilemiyorum. Yani nereden tereddüt ettiğini bilmiyorum. Hatta böyle bir giyecek, böyle bir yiyecek için sen bütün mesaini ikiye katlarak para peşinde, hani kasa ve masada sahi ederek sen bunu elde etmeye çalışıyordun, anladım. Onu sen tereddüt ettiğin için ben sana söylüyorum. Geçiver canım. Giyme ne olur yani. Çünkü mevcut kıyafetlerinle sen kulluk yapmaya imkan bulmuşsun zaten. Ama efendim, ben bu elbiseyi almazsam setrul avret denilen namazda üstümü başımı örtmem bile gerçekleşmeyecek. Ya da ben bu elbiseyi almayınca Müslümanlığıma halel gelecek. Ben bu elbiseyi giymezsem imanım ve İslam'ım azalacak diyorsan, tamam sen o elbiseyi iki kere al öyleyse. Ben onu bilmiyorum nasıl bir elbiseyse. Peki ne dersiniz ya evlenme konusunda? Belki dünyada herkesin değil ama binde birinin, belki milyonda milyonda birinin başına gelecek bir örnek vereyim mi? Kafayı taktın. Yok öyle değil. Annen gitti, baban öğrendi, akrabalar tamam dedi. Aile boyu evet dediniz. Aman ne kadar güzel, ne kadar iyi dediniz. Her şey yerinde. Hanımefendi tam sana göre. Şartlar yerinde, imkanlar yerinde. Nişanlandınız, yüzüklendiniz, sözlendiniz. Efendim birlikte kutladınız, beraber yani... Kızı olan birlikte anlamına demiyorum. Tüm aile, tüm insanlar, tüm dostlar hep beraber bu işi olsun diye yürüttünüz ama derken düğün gününün tam ayarlandığı, belirlendiği, hatta davetiyelerin bile matbaadan çıktığı dönem bir haber Antalya'dan. Aa, o oğlan mı? O kızla olmaz öyle şey dedi bir titrek ses ihtiyar bir nine. Çünkü her ikisini de falanın hanımı emzirmişti. Eyvah! Ayıkla pirincin taşını mı? Vallahi neyin taşı? Taş mı suya karıştı? Su mu taşa pirince karıştı bilmem ama bir haber. Ne o? Meğer bu kızla bu oğlan birbirinin bir vakitler süt kardeşiymiş. Ne olacak şimdi? Yani oldu mu? İşin sırası mıydı? Kimse bilmez miydi? O kadın bunu bilir miydi? Evet, yani o kadın bilir mi bilmem ama bir vakitler o dediği zamanlar Konya'da kalan, Malatya'da oturan ya da Yozgat'ta bulunan ya da İstanbul'da ikamet eden birisi. Sen nereliysen orası. Evet, yani o kadının bunu duyma ihtimali var. Peki o kadın bunamış mı? Aklı başında mı? Bir beklentisi, bir hıyaneti, bir cinayeti var mı? Yani bilmem ki ama yani bilir mi ki bir kişiyle bir kadının şehadetiyle filan, tamam yani biliyorum, ben de biliyorum, sen de biliyorsun, bir konuda iki tane erkek şahit olacaktı filan. Kim o? Yani bir kadın göğsünü açıp da bir çocuğu emzirirken oraya iki tane erkek şahit, babası ya da oğlu gibi ya da kocası gibi birileri olursa ne ala diyorsunuz? Öyle değil ama kadınlar arasında o kadın gördüğünü beyan ediyor. Birilerini de şahit olarak bilemiyor, hatırlayamıyor ve böyle söylüyor. Ne yapacaksınız? Bana kalırsa bu hadise göre amel edeceksek yapacak iş vazgeçmektir. Çünkü yanlış olma ihtimali var tabii. Yani belki de o kadın bunadı. Belki de bilemedi. Belki de ama ya doğruysa. Peki o zaman ömür boyu zina etme tehlikesini kişi içine sindirmektense vazgeçivermesi dinini ve ırzını koruması anlamına gelir mi? Elbette. Yani ırz ve namus denilince hep böyle kadın erkek ilişkilerinden örnek vereceğiz herhalde ama ben daha basit bir örnek sunayım. Yani bir kıyafet var üzerinde bir bayanın. Eve gelen misafirlerin yanına o kıyafetle çıksın mı? O biraz yani rengi yani biraz cazip mi? Acaba biraz vücuda oturmuş mu? Ya da eve gelen hani amcasının oğluydu. Ya da hiç mi çıkmasın mı? Ya da halasının, kızının, kocasının, damadının, eniştesinin, beyinin, bacanağının tanıdığıydı. Hiç görünmesin mi konusunda? İşte siz bunun geri kalan örneklerini uzatın ve düşünün. Acabaları siz neyle çözeceksiniz? Net helal biliyorsanız hiç tereddütsüz yapın. Net haram biliyorsanız hiç tereddüt etmeyin, vazgeçin. Ama ikisi arasındaysa, yani eşyalarınız da öyle değil mi? Eve aldığınız ya da alacağınız, bundan sonra yanınızda taşıyacağınız eşyalar ve tüm ilişkilerinizde aynı kural geçerli olmayacak mı söyleyin? Mesela tüm sosyal ilişkilerinizde, tüm siyasal bakış açınız ve ilgi ve ilişkilerinizde, tüm ekonomik dünyanızda, tüm bireysel ve toplumsal yaşantınızda, eğitimle ilgili tüm anlayışınızda, ahlak ya da hukuk anlayışınızda hep bu kurallar geçerli olmayacak mı? Çünkü hayat yani ömür bize sınırlı olarak verilmiştir. Ne ile doldurulursa işte onunla dolmuş olur. Hadi beraber düşünelim. Sadece helalları yaparak hayatını dolduran bir insan arada bir günaha da giriyor, haramda var ama ciddi bir tevbeyle innel hasenat yusibne seyyiat dediği için Allah o arkasından yaptığı güzel güzel amellerle onları affettirmeyi beceren bir insanın ömür torbasına bakın ne kadar güzel ameller var. E boşlar da olacak diyorsunuz öyle mi? Hadi boşlar da doldurdunuz ama o boşları hep yapsa, nasıl olsa haram değil diye hep yapsa, helalleri bastıracak, haramları örtbas edecek seviyede hep bomboş bir hayat olsa, nereye gider o? وَمَنْ وَقَى فِي شُبُحَاتْ وَقَى فِي الْحَرَامِ Kim bunlara düşerse, sonunda harama gider diyor Peygamber. Öyle yapmayalım o zaman. Peki ne yapacağız mı? Yani mesela eğitim konusunda ben kendimi, ben hanımımı, ben kocamı, ben çocuğumu, ben oğlumu, ben kızımı, ben komşumu eğitmek zorundayım. Yani Allah benden ne istiyor? Peygamber o istediğini, Allah'ın istediğini nasıl uygulamış? Ben bunu kendim anladığım gibi birilerine de anlatmak zorundayım. Diyorsa bir insan peki ne yapsın? Ama ben çocuğumun ve fakat şu kursta olmasını ama ve fakat şunun da kursunu almasını ama yani ben çocuğumun şunu da bir de şunu da öğrenmesini istiyordum deyince soru verse kendine. Bunu öğrenince, o kursa gidince cennet kazanıyor mu? Aman mutlaka gitsin. Ölseniz yine gitsin. Peki cehenneme gidiyor mu? Aman kesinlikle gitmesin. Ölseniz yine gitmesin. Peki söyleyin, ne cennet ne cehennem? İkisi arasında mı? Bana kalırsa, yok öyle demeyin. Ben bu hadisten anladığıma kalırsa vazgeçsin. Çünkü ya cehennem kazanırsa? En azından cennet kazanmadığını biliyorsun. Ya cennet kazandırmazsa boşa gidecek bir hayat, o hayatta daha güzel şeyler yapsın. Bana şöyle demeyin. Yani sen öyle diyorsun ama biz zaten o anda o yaptığımız o şüpheli denilen o müteşabih denilen ona da benzer denilen şey yaparken biz zaten boş bir hayat olarak yapıyoruz. Onu yapmasak başka bir boşu yapacağız. Aa, o senin sorunun. Ben nasıl olsa boş yapacaksın diye boşlardan birini seçmende aracı olmayayım o zaman. Niye beni kullanıyorsun derim. Fakat neden boş yapmak zorundasın? Kim dedi? Allah mı, peygamber mi? Dolu bir şey yap, daha güzelini yap. Niye yani mecbur musun o boş şeylerle ömür tüketmeye? Çünkü ömre yemin olsun, insana verilen zamana yemin olsun, asra yemin olsun ki eğer insan inanır ve inancını yaşarsa kendi şahsında, başkalarına da bunu empoze eder, hakkı ve sabrı tavsiye ederse, ne âlâ değilse, kesinlikle hüsranda, ziyanda, yani kesinlikle kayıptadır. Peki ne yapacağız? Bu neyle mümkün? bu niyet ve kalp işidir. Yani helalı ya da haramı seçmek ya da bırakmak, ikisi arasındakileri terk etmek aslında niyetle ve kalple mümkün. İnsan dış görünüşüyle birini ya da ötekini terk eder görünebilir ama aslında kalbiyle ve niyetiyle bu işi becerecektir. Çünkü kalp iyi niyet beslerse o zaman beden hayırda kullanılır. Hani ne demişti Peygamberimiz hadisin sonuna doğru? Dikkat edin, cesette bir et parçası var. Eğer o salih olur, eğer o sulhü sükuna kavuşursa, cesedin tümünüz salih biliniz, iyi biliniz. Eğer o fasit olur, bozguna uğramışsa, tüm cesedi bozgunda biliniz diyordu ya, işte kalbin niyeti iyiyse, kalp iyi niyet beslerse, bütün beden hayırdadır. Ama kalp kötü niyet beslerse, kötü niyet taşırsa, bütün vücut şerde kullanılmış olacaktır. Peki iyi de, yani ben çok iyi niyetliyim diyen nicelerini duyuyoruz aslında. Evet, o niyet konusunda eğer Allah'ı yetkili bilirsek şöyle söyleyeceğiz. Niyetin iyi ya da kötü olmasının beyanında yetkili sadece Allah ve de tabii onun izniyle Resulullah'tır. Mesela bir adam bir gemide yolculuk yapıyorsa dostlarıyla, geminin güvertesinde de ikinci katında da insanlar varsa, bir hadisten esinlenerek söylüyorum, ve aşağıdakiler hep su almak için yukarıya çıkmak zorunda olsalar, onları da rahatsız ettik diye gerçekten cidden çok iyi niyetle şuradan bir delik açıverelim deseler, bakın başka niyetleri yok ha, kötü niyet falan taşımıyorlar, gemiyi batıralım falan derdinde değiller, hani aşağıdan tatlı su üzerinde yüzen bu gemiden yararlanacaklar bir delik açıp. Ne dersiniz? Peygamberiniz ne diyor o konuda? Engellemezlerse herkes helak olur değil mi? Oradan bir delik açtın mı gemi battı sahi. Peki adam iyi niyetliydi? Öyle değil, İslam iyi niyet diyecek. Mesela yine bir hadis hatırladım konuyla ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırıyor birinde Medine mescidinde. Namazda okuduğu ayetlerden cidden etkilenen bir adam arkada bir şeyler söylüyor ayetlerle ilgili. Yani etkilenmiş, cuşa huruşa gelmiş ve ağzından bir şeyler dökülmüş. Başka niyeti falan yok yani. Namazdan sonra Peygamberimiz soruyor, kimdi o namazda konuşan? Adam diyor ki, bendim ya Resulallah ve fakat hayırdan başka bir şey düşünmemiştim. Yalan söyleyecek değil ya, tabii elbette öyle. Ama aleyhissalatü vesselam onu yeterli görmüyor ve diyor ki, hayır ama bu namaz konuşma yeri değildir diyor. Öyleyse niyetin güzel olması, İslam'ın o niyete güzel damgası vurmasına bağlı değilse, bakın Müslümanım diyen herkes yaptığı her işte, İslam'a uygun olmayan işlerde de neredeyse niyetinin güzelliğini iddia ediveriyor. Allah korusun ama maalesef böyle bir yanılgının merkezinde yaşıyoruz. Neler ve neler net, apaçık İslam'a aykırı olduğu halde onu yapanların niyetlerin çok iyi olduğunu, evet ben biliyorum. Yani inanıyorum da adamın niyeti çok güzel ama İslam dini o niyete güzel demiyor. Eğer İslam'a soru verseydi, Allah'a peygambere danışı verseydi, benim böyle bir niyetim var gerçekten ne dersin deyiverseydi, tabii o niyetin kötülüğünü söyleyecek İslam o eyleme engel olacaktı. Belki ütopik bir örnek niyet konusunda ama akılda kalsın diye söyleyeyim. Çünkü piyasadaki kötü yok. Yani İslam'a göre kötü ama taşıyana göre iyi niyetlere örnek vermeye cesaretim olmadı. Beceremedim. Mesela bir kadın olsa ya da bir erkek. Aman Allah'ım öyle bir yüz güzelliği, öyle bir göz güzelliği verse ki Allah, bakan şaşırsa, şaşkına dönse, yürümeyi bile şaşırsa, ne yapacağını bilemese, deli divane olsa, hatta yatsa yuvarlansa, sarı hastalığına tutulmuş gibi yerde tepinse, niye? O gözler, o yüz yok mu ki onu ondan alsa? Hani ne dediğimi anladınız. Peki ben de hani Müslümanım ya, insanların iyiliğini düşünüyorum ya, onları kurtarmak için bu deli divane olan insanları ortadan kaldırmak, onları rahata erdirmek için elime böyle çelikten mil gibi sivri parmaklıklar taksam, şöyle ucu sivri, varsam karşıdakinin gözlerine saplasam ve çekip alıp gelsem gözleri, oh desem kurtulduk, bütün insanlar kurtuldu bu gözlerin belasından. Çok ciddiyim ha. Gerçekten iyi niyetliyim desem, yani hiç başka bir niyetim falan yok, bir kötülük falan düşünmüyorum. Herkesin kurtuluşu için yani saadeti için, herkesin rahatı, huzuru için böyle yaptığımı söylesem. Peki siz bilirsiniz. Siz başka örnekler bulun isterseniz. Uymadıysa. Ama ben şunu söyleyeyim. Niyetin güzelliği İslam'ın o niyete güzel demesine bağlıdır. Konuyla ilgili iki hadis daha hatırladım. Onları da söyleyeyim size. İnşallah bugün bu kadar olsun. Yine 40 hadisten bugün. Yani biraz yeni tabirle 40 hadis takılalım. 11. hadis şöyle. Da ma yeribuk ila ma la yeribuk. Şüpheliyi bırak, şüphesize bak. Bu hadisi bize Hazreti Ali Efendimizin oğlu Hazreti Hasan rivayet ediyor. Şüpheliyi bırak, şüphesize bak şeklinde tercüme edebiliyoruz. Yani baktın ki şüpheli, bırakıver. Yok mu şüphesiz olan bir şey? Daha kalbin mutmain, daha rahat olacağın bir şey yok mu? Hadi geç ona diye böyle bir temel program, temel prensip duyuyoruz. Böylece size sanki zorla 40 hadis okutacak, yani sanki mecburen 40 hadisi ezberlemeye sizi teşvik edeceğiz gibi. Alın bir daha 30.sü. 40 hadisin 30.sü. Bugün oldukça size 40 hadisten okuduğumu zannediyorum. Yani 6.yı okuduk, sonra 40.yı okuduk, 12.yi okuduk, 11.yi okuduk, bir de 30.yı okuyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Sa'lebe el-Huşeni Cursun bin Naşir'den naklen İnnallâhe ferada ferâida felâ tudayyûhâ ve hadde hududen felâ ta'tedûhâ ve harrama eşyâe felâ tentehikûhâ ve sekete an eşyâe rahmeten leküm gayra nisyanin felâ tebhasû anhâ. Anlayabildiğim kadarıyla Türkçesi şöyle. Allah size farzlar kılmıştır. Farzlar farz kılmıştır. Dikkat edin, sakın ha kaybetmeyin. Farzlar. Onsuz olmazlar. Dinde onsuz olmazlar kılmış Allah. Feraid. Çünkü din öyle bir din ki onun bir bölümü onsuz olmazlar olarak karşımıza çıkıyor. İşte onlar adına sanki mesela Nur suresinde de şöyle bir ifade kullanılmış. Suratun enzelnaha ve faradnaha ve enzelna fiha ayatin beyinat lealleküm tezekkerun. Bir sure, bir yüce ve yücelme makamı ki, bir ulvi konum ki onu Allah bize sunuvermiş. Öyle ki onda farzlar ortaya koymuştur. Yani onsuz olmazlar. Bir de sınırlar çizmiş Allah. Sakın aşmayın. Dahası haramlar ortaya koymuş Allah. Nice şeyleri de haram demiş. Sakın ha dokunmayın. Bulaşmayın. Sizinle ilgisi olmasın onların. Hiç ilgi kurmayın. Fakat dinin bir bölümü daha var ki işte susmuş sanki Allah o konuda da. Yani zannetmeyin ki unuttuğu için kesinlikle onları rahmetinden dolayı seslenmeyip öyle serbest bırakmış bizi. İşte o konuları da diyor Peygamberimiz sakın karıştırmayın. Acabalarla yani ne oluyor demeyin. Peki şimdi bugün şu ana kadar anlattıklarımla bir çelişik haber gibi mi oldu? Hayır. Öğrendiklerimi ben nakletmek zorundayım anladıklarımı. Sizi sık boğaz için yetmek için yapmıyorum ki. Yani İslam'ın izin verdiği bir şey olduğuna inanıyorsanız elbette seslenmeyin ve yapın ama İslam'ın izin verdi mi ki acaba ya da vermediğine mi benzer kimi diyorsanız o zaman ben bugünkü hadisi bir daha okuyup bir daha tercüme ederek sözümü bitiriyorum inşallah. İmam Nevevi'den öğrendim 40 hadisinden 6. hadis. Ravi Numan bin Beşir. Allah kendisinden de babasından da yani Numan'dan da Beşir'den de razı olsun. Ebu Abdullah diye bilinen bu sahabe peygamberimizi duyduğunu naklediyor ve diyormuş ki peygamberimiz onun nakline göre innel halal beyin ve innel haram beyin. Apaçık net helallar vardır. Helallar apaçık kılınmıştır. İlan edilmiş, ayan beyan edilmiştir. Öğrenmek isteyenlere öğreneceği cinsten helallar. Haramlar da öyle apaçık net ayan beyan kılınan haramlar. Helallar belli, haramlar da bellidir. Ama ve beynehuma umurun müştebihat, ikisi arasında kalan nice işler var ki ona da benzer, ona da benzer. Bir açıdan bakarsınız helala, bir açıdan bakarsınız harama benzeyen nice işler vardır ki la ya'lemuhunne kesirun minen nas. İnsanların çoğu bunları bilemezler. Acaba haram mı ya da helal mı? Ona mı benzemesi daha net, buna mı benzemesi daha net diye pek çoğu insan bilemez. Öyleyse femen ittaka şubuhat fakat istebra ile dinihi ve ardı. Kim ki bunlardan sakınırsa, korunursa, kendini alıkorsa kesinlikle hem dinini hem de ırz ve namusunu korur. İmanını, İslamını ve ihsanını, ırz ve namusunu korur. Ama vaman vaka fi şubuhat, kim de bu şüpheli şeylere, bu benzer şeylere, bu ona da benzer, ona da benzer şeylere, yani mizana konulunca kendisini cennete götürmeyen ama cehenneme de götürmez dediği şeylere kim ki düşerse, o zaman bilsin ki sonunda vaka fil haram, harama düşer. Tıpkı kerra'i, bir çoban gibi düşünün. Yer'a havlel hima, bir yasak bölge çevresinde koyunlarını otlatan bir çoban düşünün ki yuşikü en yarta'a fih, neredeyse ha şimdi ha biraz sonra o yasak bölgeye girme ihtimali çok fazla. Ela, açın gözünüzü, uyanık olun, dikkat edin. Ve ki ve inne likulli melikin hemen, her bir melikin, her bir kralın özel bir alanı, bir yasak bölgesi vardır. Ela ve inne himallah maharimu, Allah'ın da haramları, Allah'ın da yasakları vardır çiğnenmesini istemediği. İşte onlar haramlarıdır Allah'ın da o özel bölgesi. Ela ve inne fil cesedi mudgaten, dikkat edin, cesette bir et parçası vardır. İza salahat salahal cesedu kullu, eğer o salih olur, düzene girerse bütün ceset düzendedir. Ve iza fesedet fesedel cesedu kullu, eğer o fasit olur, düzeni bozulmuşsa bütün ceset düzeni bozuktur. Ela ve hiyel kalbu, dikkat edin, işte o kalptir. Yani bütün bunlar kalple taşınan niyet konusudur. Niyetinizi güzelleştirirseniz onun gereği yapılan ameller size cennet kazandıracak. Yani vücudunuz itaatte kullanılmış, düzene girmiş olacaktır. Ama niyetiniz bozuk, yani kalbiniz bozuksa, o zaman da niyet sebebiyle amelleriniz, yani o amelleri yaptığınız vücudunuz, cesediniz bozuktur. Yani bozuk düzen olmuş, fasit olmuştur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.